Ayrım 6.
İmrozlu'yu Galata'da bıraktılar. 3 gün 3 gece uyumadan teknenin gerisinde oturmuş ve nöbetini sürdüren gemicilere bilmediği kıyıları anlatmıştı. Boğaz bitince İmrozlu işinin bittiğini anladı. Geniş Marmara önünde uzanıyordu. Şarap fıçılarını örten muşambayı üzerine çekip biraz kestirmişti. Uyandığında gözlerini İstanbul'a açtı. Galata rıhtımından ürktü. İmroz iskelesini zar zor zihnine yerleştiren Ramazan'ın bu büyük rıhtımı kavraması zordu. Ne yapacağını ezberlemişti. Önce iskele amirini bulacak ve elindeki belgeyi gösterip yardım isteyecekti. Galata'da Kiryakidis Efendi'yi tanımayan insan olmadığını söylemişlerdi. Şarap hammallarına iskele amirini sordu. Vinçlerin gerisindeki sarı binayı gösterdiler. Güneş henüz üzerinden geçmemişti. Küçük bir çizgi halinde gölgesi duruyordu. Hasır koltuğa oturmuş beyazlar içinde şişman bir sertlik görünüyordu. Bakışları sertti. Gülüşü sertti. Elinde geniş bir yelpazeyle serinlerken iri kehribarın ucuna oturtulmuş sigarayı tellendiriyordu. Yaklaştı. Korku ile saygı karışımı ne olduğu kestirilemeyen selamla elindeki kağıdı uzattı. Berber Georgios kağıdı yazarken gülmüş, "Korkma, sendeki maldan önce bu kağıt işine yarayacak," demişti. İskele amiri kağıdı göz ucuyla okudu. Derin nefes aldı. "Kim bu Georgios?" "Sünnetçi, berber." Söylediğine kendisi de güldü. Yani İmroz'un her şeyi. Gülme sırası iskele amirine gelmişti. Kimsin sen? Ramazan, Yemenlinin oğlu. Ramazan'ın babası Yemen cephesine gönderilmiş ilk adalıydı. Nasıl olduğu bilinmiyordu. İmroz'dan askere adam alınmazdı ama bir gece teknede kavga çıkarınca Galata karakoluna alınmış ve bir daha kendisini gören olmamıştı. Yemen'e gönderildiği söyleniyordu. Adına İmroz'da efsaneler yazılmıştı. Güya Şeria'yı geçenler arasında yüzme bilen tek kişiydi. Ve nehri geçtiği anda İngilizler alnının çatısından vurmuşlardı. Ramazan'a artık Yemenlinin Ramazan diyorlardı. Berber Georgios akıllı adamdı. Ramazan'ı korumak için fırsatları kolluyor, her fırsat doğduğunda geleceğine yön verecek öğütleri sıralıyordu. Yemenliği sevmişti. Çocukluğunda üstüne gelen kabadayıları Yemenli savuşturup korumuş, her seferinde Georgios'un başına gelebilecek belayı kovmuştu. Georgios borçlarını ödeyen iyiliğin içindeydi. Ramazan'ın adını kısaltmış, "Kendine iyi bak Ramo," diyerek işi halletmişti. Ramo'yu çocukluğunu birlikte geçirdikleri Kiryakidis'e gönderiyordu. Kiryakidis'in şöhretli mimar olduğunu duymuştu. İskele amiri korkaktı. Başına iş geleceğini hissettiği zaman ter içinde kalır, rengi hızla pembeden kırmızıya dönerdi. Ramo'yu kırmak istemiyor ama sürekli başına bela olacağı endişesiyle bir an evvel savmak istiyordu. Önce biraz itibar göstermesi gerektiğini düşündü. Ramo'ya sandalye getirtti. Uzun süre sessiz kaldılar. Sonra sigarasını söndürdü. Gölgeler adam akıllı büyümüştü. Çocukluğundaki iskele duvarında serinledikleri günleri hatırladı. Yemenli ile yakın değildi ama başı sıkıştığında yardım edeceğinden emindi. Korktuğunun başına geldiği gün umduğu gibi Yemenli yetişmiş ve iskele amirini alıp küçük mescidin abdesthanesine saklamıştı. Istavrula'nın evinde basılacağı sırada kurtuluşu Yemenli'nin dostluğunda bulmuştu. Bu iyiliği ödemeye niyetliydi. "Bak Ramo, sana Kiryakidis'in yazıhanesini tarif edeceğim. Kiryakidis çok önemli adamdır. Ona sığın ve sana dediklerini yap. Kayıplı çıkmazsın. Şimdi git, bir daha ne yanıma gel ne de benden söz et." Ramo'nun yüzü güldü. Başı sıkıştığında gidecek kimsesi olmadığını bilmek, ispatlanmaya hazır erkekliğinin lezzetli gururuydu. Ahmet Muhtar Paşa'nın Mehterhane-i Hakani'yi yeniden kurması bir hatırayı canlandırmak gibi değerlendirilmişti. Ama Mehterhane-i Hakani de Balkan Harbi ile birlikte bir yeni marş bestelemek furyası başlatmıştı. Bu yeni furya, Dıraşlı Abdülkadir'in anlattığı müzikli tepki üslubunun en güzel ve etkili örnekleri olarak kendini göstermeye başladı. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra bu olayı kutsayan çok sayıda marş bestelenmişti. Bunların içinde özellikle Mazlumların Ahı ve Hürriyet Marşı Halit Bey'in çocuk kulaklarında lirik etkiler yaratmıştı. Anlamını tam kavrayamamış olmasına rağmen örselenmiş insanların bir tür öcünün alındığı gibi büyük lezzet almıştı. Annesi piyanonun başında bu yeni marşı çalarken babasını bilinmeyen bir cephenin ön safında kaybetmiş genç bir kız hasretler ve hicran arasında çırpınan bir ses ve iddiayla marşı seslendiriyordu. Mazlumların feryadı yok etti istibdadı. Hürriyet Marşı o dönemin gözde komutanları olan Enver Paşa'nın Resneli Niyazilerin maceralarını yüceltiyordu. Daha sonraları bu marşların her vesileyle çalındığına şahit olmuştu. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte marşlar yeniden moda haline gelmişti. Annesinin yeni marşları icra edişini hatırlıyordu. Özellikle bir marşenin bestelediği ve güzel sesiyle icra ettiği marşlar arasında Düşman Kurmuş Yurduma Pusu marşı ile Ana Harp ilan oldu, Gazilere Gün Doğdu marşı dillerden düşmeyen bir itibar kazanmıştı. Marş bestekarları arasında Muallim İsmail Hakkı Bey ve Giritli Asım Bey, Ali Rıfat Bey'in eserleri halk tarafından pek beğenilirdi. Marşların kıvrak temposu ve coşturan heyecanları hemen fark ediliyordu. Saraya mensup bir yüzbaşının hemşiresi olmak annesine bazı sorumluluklar yüklemişti. Ne yapar eder, bestelenmiş yeni marşların notalarını mutlaka bulur, bu notaları ısrarlı ve sabırlı bir meslek ahlakıyla incelerdi. Daha sonra marşları komşulara ve özellikle çocuklara öğretirdi. Cihan Numa Mahallesi'nin okumuş ya da okumamış bütün çocuklarının hafızalarında annesinin ustalıkla icra edip öğrettiği marşlar daima canlı kalmıştı. Kış mevsimlerinde evin en sıcak köşesinde, yazın bahçenin en serin gölgesinde öğretilen bu marşların arkasından yapılan ikramlar bir başka alemdi. Halit Bey en çok yaz ikindilerinde ikram edilen vişne şerbeti ve peynirli poğaçaları severdi. Marşları tam öğrendiklerine karar verilince topluca sokağa çıkar, önce sıraya girer, sonra hep bir ağızdan söyleyerek sokak aralarına dağılırlardı. Hepsinin çocuk hançeresinden yükselen seslerinde vatanperver duyguların sarıya ulaştırılmasını isteyen bir heyecan ve iddia vardı. Bu sesler bir gün olgunlaşıp bir isyan gibi yükselecekti. Cihan Numa çocukları bu isyanı yavaş yavaş içlerinde büyütüyorlardı. Halit Bey hatıralarının tazeliğine hayret etmekten kendini alamadı. Yaşanırken hiçbir şey olmamış gibi ilgisiz kaldığı olaylar üzerinden birkaç yıl geçince unutulmaya terk ediliyor ve birdenbire gereksiz bir olayın çağrışımında sanki dün yaşanmış gibi tazelik kazanıyordu. Dayısının, kız kardeşlerinin üzerine titrediğini her zaman fark etmişti. Damat seçiminde dayısının çok hassas davrandığını söylerlerdi. Annesini isteyen çok sayıda talip olmasına rağmen gözü tutmuş olmalı ki Beşiktaşlı Tevfik Efendi ile evlendirilmesini münasip görmüştü. Tevfik Bey o sıralarda Beşiktaş'taki Yahya Efendi dergahına bağlı, varlıklı ve itibarlı bir saray memuru olarak herkesin takdir ve saygısını kazanmıştı. Üstelik Mevlevi tekkesinin hatırı sayılan bir müridi olarak çevrenin akıl danıştığı, sohbet etmeye can attığı birisi olarak ayrı bir önem taşıyordu. Gerçi babasını herhangi bir aleti icra ederken görmemişti ama çok derin ve köklü bir musiki eğitiminden geçmiş olduğunu hemen fark etmişti. Mevlevi hanelerde yapılan sema ayinleri mutlaka musiki gerektirdiğinden en küçük bir Mevlevi hanede bile musiki teşkilatı bulunurdu. 400 yıldan beri Mevlevi hanelerde bu üslup içinde müzik eğitimi gerçekleştirilmişti. Babası da bu eğitimden geçmiş birisi olarak musikinin derinliklerine ve inceliklerine vakıftı. Bu eğitimin sadece ilahilerle sınırlı olmayıp dönemin güzide bestekarlarının yeni eserlerini de kapsadığını biliyordu. Harbiye talebeliği sırasında oturdukları muhitin insanlarını daha yakından tanımak fırsatlarını bulmuştu. Çocukluktan çıkmış, toyluğunu tamamlamış, vatan vazifesine talip bir seviyeye gelmişti. Bu yaşlarda çevresindeki insanları farklı yanlarıyla tanımak istiyordu. Bu tanımalarda dikkatini çeken husus, İstanbul ailelerinin çocuklarının yetişmelerinde musiki eğitimine büyük önem vermeleri olmuştu. Çocukların kız veya erkek olmasına bakmadan musiki eğitimini en iyi biçimde alabilecekleri kaynakları sonuna kadar kullanıyorlardı. Erkek çocuklarının yetişmesinde tekkelerde verilen musiki eğitiminin yeri ve payı çok büyüktü. Geniş kapsamlı musiki eğitimi verilen tekkelerde hem tarikat ahlakının temel değerleri öğretiliyor hem de dini meselelere yaklaşımlarının toplumsal yorumları yapılıyordu. İstanbul'un yaşamını değerlendiren ve geleceğin aydınlık ufuklarını saran düşünce ve duygu lezzetleri ile maharetleri bu yorumların kalıbında biçimlenmekteydi. İstanbul'da yüzlerce tekke vardı. Nakşi, Kadiri, Rifai, Celveti, Cerrahi ve Sümbüli tekkeleri şehrin geniş coğrafyasına dağılmıştı. Birbirlerini tanımayan, görmeyen, bilmeyen binlerce insan aynı toplumsal yorumun ahlakında bütünleyici değerleri bir gergef gibi işliyorlardı. Tekkelerde din ve tarikat bilgisi ve tecrübesi yanında dünyevi meseleler de tartışılıyor ve öğretiliyordu. Bu tekkeler bir çeşit semt kütüphanelerine benzerdi. Burada gerçek anlamda bir aydınlar şuuru oluşturuluyordu. Ülkenin sosyal, siyasal ve ekonomik durumları ve olayları bu şuur perspektifinde tartışılır ve değerlendirilirdi. Çünkü tekke mensuplarının miyarları bizzat kendileriydi. Her şeyi kendi anlayışları ve tarikat telkinleri doğrultusunda faziletli bir seviyeye ulaştırmayı meslek edinmişlerdi. Bu nedenle tekkelerde din dışı konulara ilişkin yapılan tartışmalar dönemin siyaset, fikir, ahlak, eğitim ve ekonomi bahislerinde önemli görüşlerin ortaya konulmasına vesile olmaktaydı. Zedegen konaklarında veya hatırlı beylerin köşklerinde evin kızlarına ve itibarlı cariyelerine musiki eğitimi verilmesi de başlı başına bir kültür kurumuydu. Meşk usulüyle yetişen konak kızlarının yüreğinde bu sevdalı hatıralar tertemiz duygularla derinleşirdi. Paşa kızlarının musiki eğitimi Tanzimat'tan sonra nitelik değiştirmiş, Batı müziğinin ve aletlerinin öğretilmesi moda haline gelmişti. Selanik ve Manastır çıkışlı asker entelektüeller ve bu kadrolara yakınlık peyda edenlerin dikkat çekmek ihtiyacında olanları, Batı müziği konusunda çok ısrarlı olmuşlardı. Meşrutiyetle birlikte Batı müziği merakı başlamıştı ama İstanbul'un geleneksel musiki kültürü egemenliği elden bırakılmamıştı. Harem kafesleri ardına kapatılmış genç kızların masum duygularına hitap etmesi bakımından Türk müziğinin o gamlı estetiği ve aşka hakim olan mistik havası Türk müziğini daima gözde bir öğretim konusu haline getirmişti. Gerek sarayda gerekse zadegan konaklarında ailenin genç kızları ve cariyeleri için musiki eğitimi vermek üzere davet edilen hoca ile öğrenci arasında sık sık aşka varan ilişkilerin öyküleri anlatılırdı. Bu öykülerin gerçekten soylu bir örneği ve geleneği vardı. Halit Bey annesinin bir Ramazan gecesi sahuru beklerken 3. Selim döneminin ünlü bestekarı Sadullah Ağa ile Mihriban arasındaki saygılı aşk macerasını anlattığını anımsadı. Zaman zaman evin genç kızı için musiki muallimi davet edilmek istendiğinde bir tecrübeli komşu sözü bir vesileyle bu büyük aşk hikayesine getirir ve tedbirli olunması için maceranın her dilde değişen öyküsünü anlatırdı. Dinleyenlerin hepsinde bir hırs yükselirdi. Cariyesi Mihriban'a aşık olan Sadullah Ağa'nın aşkını öğrenen 3. Selim'in Sadullah Ağa'nın öldürülmesini istemesi bu kıymetli ve ince ruhlu padişaha bir türlü yakıştırılamıyordu. Ama işin gerçeğinde padişah kıskanmış ve Sadullah Ağa'nın öldürülmesini istemişti. Müzisyenler her türlü tehlikeyi göze alarak Sadullah Ağa'yı saklamışlar ve padişaha öldürüldüğünü söyleyerek işi kapatmak istemişlerdi. Hücrede Bayati Araban makamını tertip eden ve tam bir fasıl tamamlayan Sadullah'ın bu makamda yaptığı yeni beste bir gece saray fasıl heyeti tarafından icra edilmişti. Kendisi de usta bir bestekar olan 3. Selim bu yeni makamı tanıyamamış ve eserin sahibini sormuştu. Artık kaçış yolu yoktu. Sadullah Ağa'nın hayatta olduğunu ve bu yeni makamı tertip ettiğini söylediler. Gerçeği öğrenen padişah Sadullah Ağa'yı affetmiş ve cariyesi Mihriban'la evlendirmişti. Bu hikaye musiki eğitimi için hoca davet eden her evin şerbetler dağıtılarak hocaya takdim edilen kabul salonunda mutlaka anlatılırdı. Halit Bey bu öyküyü deli sevdaların her örneğinde hatırlardı. Bazen hücre karanlığında sevdayla aydınlanan bir Sadullah Ağa mecnunluğunu yaşar, bazen Hünkar Selim'in kıskançlık eşiğinde sere serpe otururdu. Sadullah Ağa'ya gülmeyen talihin en yaver haliyle kendisine hizmet edeceği tesellisini yaşardı. Meşrutiyet delikanlıları, Der Saadet'teki hürriyet havasını uçuk sevdaların hayallerine taşımışlardı. Her sokak başında bu sevdanın bastırılmış naraları atılırdı. Halit Bey'in sadece sevda sesinin gür çıktığı görülmüştü. Otel küçük, temiz ve müşterisizdi. İki katlı bina özenle yapılmıştı. Cephesine Sadabat sefalarındaki lale güzelliklerini hatırlatan süslemeler konulmuştu. Merdivenler genişti. Taşlığında çinilerin çevrelediği küçük pencereler vardı. Güneşin her döndüğü dakikada mutlaka bir ışık bu pencerelerden yansıyor ve etrafı aydınlatıyordu. Nusret Şakir'i otele getirdiler. Yorgun olduğu yüzünden belliydi. Günlerce süren deniz yolculuğu bu kabadayı ruhlu delikanlıyı yormuş ve İstanbul'un civcivli sentindeki otelin odasına getirmişti. Tekne babasınındı. Malın sahibi olmak, sıkıntılı seyahat süresince başkalarının gıpta ettiği imkanları verse bile uzun yola alışık olmayan bir beyzadenin dayanacağı şey değildi. En geniş odayı verdiler. Demir karyola genişti. Üzerinde kurşuni çizgilerin sıra sarı küçük kareler çizdiği bir siirt battaniyesi vardı. İki sert yastık yatağı boydan boya kaplamıştı. Uzanıp biraz dinlenmek, bu büyük ve dağdağlı kentin sokaklarında dolaşmak istiyordu. Beline yüklüce bir kese bağlamışlardı. Bir iki gece bu otelde kaldıktan sonra birileri gelip Nusret Şakir Bey'i alacak ve kendisi için hazırlanan eve yerleştireceklerdi. Sirkeci İstanbul'a yeni gelen bir taşra delikanlısı için tuzaklarla doluydu. Babası böyle bir tuzak tezgahından Nusret Şakir'in tek başına geçemeyeceği korkusuyla titremiş ve iş yaptığı acentelerden yardımcı olmalarını rica etmişti. Oğluna saygı gösterilmesini istiyordu. Söz ederken özellikle oğlunun önemine işaret ediyor ve sık sık bey sözcüğünü kullanıyordu. Babası kararını vermişti. Nusret Şakir Bey itibarlı bir muhitte, iyi bir evde oturacak, eline çabuk gün görmüş bir hizmetçinin yardımıyla gül gibi geçinip gidecekti. Bunun için paranın önemi yoktu. 4 yıl sonra Nusret Şakir Bey'in hukuk mektebini bitirmiş, iddialı bir avukat olarak Batum'a dönmesi planlanmıştı. Babası bu itibarlı ve tahsilli delikanlıyı iskelede gururla karşılayacak, sonra Ospedale'nin karşısındaki büyük konağı kendisine tahsis edecekti. Bu konağın balkonunda Karadeniz'in seyre doyum olmaz güzelliği bir ihtişam gibi ayaklar altına serilirdi. Nusret Şakir Bey belindeki keseyi yokladı, yerinde duruyordu. Perdelerin arasından sızan ışık odaya loş bir güzellik katmıştı. Odanın her eşyasında ışık hasreti vardı. Bu loş güzelliği bu hasret az rastlanır bir vuslat hüznüyle kucaklıyor ve içeri giren herkesi bu hüznün kolları arasına alıyordu. Duvarlarda telaşlı titreşimlere benzer ışıklar, gölgeler oyunu yansımıştı. Bu oyunların içinde hüzünler, korkular, hileler ne denli gizlenirse gizlensin, bir hain çıkıp bu saklanmış güzelliği avaz avaz haykıracaktı. Nusret Şakir Bey yatağa uzandı. Gözleri yargısız asılmış gibi küskün ve çaresiz kapandı. Halit Bey her vesileyle kendine ihtar edilecek bir sayfa açmaktan hoşlanırdı. Bazen annesinin musiki üstünlüğünün iftiharında gururla dolaşıyor, bazen babasının seceresiyle harbiye öğrencilerine caka satmaktan zevk alıyordu. Olgunlaştığını fark ettikçe iftihar başlıklarını değiştirmesi gerektiğini anladı. Dayısı, dayısının sert bakışlı hukukçu arkadaşı yeni iftihar başlıkları olmaya aday görünüyorlardı. Her yeni gelişmede bir yeni övünç kaynağı bulmasına rağmen babasının soyu sopu üzerinde vazgeçilmez bir gurur imparatorluğu kurmaya niyetlenmişti. Beşiktaşlı Tevfik Efendi'nin şeceresi Gerede'ye dayanıyordu. Ailenin İstanbul'a gelen ilk mensubu dedesi Yakup Efendi, Kasımpaşa sırtlarına yerleşip dericilik işinde önemli bir servet ve şöhret elde etmişti. Tepe başına kadar uzanan bahçelerdeki deri tesislerinin büyük bölümünün Yakup Efendi'ye ait olduğunu söylerlerdi. Dedesi mesleğinde ve mahallesinde Geredeli Abdullah diye tanınıyordu. Baba mesleğini devam ettirmiş, derici esnafı arasında itibarlı bir mevkiye sahip olmuştu. Çocukluğunda bu şöhretin hakkının teslim edildiğini çok iyi hatırlıyordu. Her vesileyle büyük dedesi Yakup Efendi'nin sahip olduğu geniş arazilerden ve tesislerden bahis açılırdı. Bu sohbetlerde hem servetin büyüklüğünden hem tesislerdeki ustaların zevk ve maharetlerinden söz edilirdi. Babası dericilik mesleğine merak salmamasına rağmen dericilik konusunda çok geniş bilgiye sahipti. Bunu övünç olarak ortaya getirip tartıştığına pek şahit olmamışlardı. Ancak dericilik mesleği hakkında bilgisi ve tecrübesi olanların bulunduğu meclislerde debbağlığın en parlak dönemlerinden başlayan geniş bir tarih hazinesi aktarırdı. Anadolu'da debbağlığın ahilik içinde çok itibarlı yeri bulunduğunu örnekleriyle anlatırdı. Horasan'da yaşayan Türklerin Anadolu'ya geldikten sonra ahi berraklığına kavuşmuş ve gelişmiş olduğunu anlatırdı. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u iki yönden fethetmiştir. Biri Haliç'ten, diğeri Kazlı Çeşme'den derdi. Fatih'in de bağları Kazlı Çeşme'ye babasının mesleki iftiharını çok eskilere dayandırmak isteğinin fırsatını veriyordu. Bu fırsatın dehlizlerinde bencillik kadar iftiharın iştahı da fark edilirdi. İstanbul yeni düzen içinde gelişirken Yakup Efendi'nin sahip olduğu araziler ve bahçeler bir bir elden çıkarılmıştı. Deri tesislerinin çoğu yıkılmış ve üzerlerine zamanla İstanbul'un hayatına renk katan oteller ve ihtişamlı apartmanlar inşa edilmişti. Tevfik Bey her ne kadar baba mesleğini devam ettirmek istemişse de bu işe fazla gönül vermemişti. Ailenin geniş arazileri neredeyse yok pahasına satışa çıkartılmış, satılıyordu. Yemişçi Mahallesi'nin o yemyeşil bahçeleri, yeni İstanbul yaşamının lüks apartmanları için hoyrat rençperlerin elinde köstebek yuvasına dönmüştü. Babasının dericilikle barışık yanı yoktu. Telgrafhaneye memur olmuş ve saray telgrafhanesinin müdürlüğüne kadar yükselmişti. Zaman zaman Yahya Efendi dergahının bahçesindeki mezarını ziyarete gidiyor ve hayır duasını almak için üst üste fatihalar okuyordu. Georgios'un dünyasında her şey İmroz'du. İmroz akşamlarında bir garip serinlik olurdu. Georgios buna benim akşamlar deyip gülerdi. İlk söylendiğinde insanı şaşırtan bir mülkiyet duygusu belirir, imkansızlığı hemen fark edilince gülünüp geçilirdi.